Mika 4. bölüm 1 ile 5 ayetler arası. Rabbin tapınağının kurulduğu da son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar. Birçok ulus gelecek. Hadi Rabbin tapınağına, hadi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. Rab halklar arasında yargıcılık edecek. Uzaklardaki güçlü insanların, güçlü ulusların anlaşmazlıklarını çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen her şeye egemen Rab'dir. Bütün halklar ilahlarının izinden gitse bile biz sonsuza dek Tanrımız Rabbin izinden gideceğiz. Amin. Yaşadığımız bu günlerde gazetelerde, internete girdiğimizde, haberler okuduğumuzda, bazen ailelerimizden, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan duyduğumuz havadisler, televizyonu açtığınızda veya radyolarda duyduğunuz haberler genellikle hep olumsuz olur. Hep birileri öldürülür, hep birileri tecavüze uğrar, depremler olur, birileri açlıktan ölür, savaşlar çıkar. Hep bir cinayet haberleri duyarız, kötü haberler duyarız. Ve bu haberleri duya duya bir süre sonra artık hissizleşmeye başlarız. Yani haberleri açıp bakalım bugün ne olumsuzluklar duyacağım diye birilerinin yaşadığı acı artık bize bir şey ifade etmez. Duygusuzlaşırız o konuda. Ancak eğer duyarsız değilsek, ki umarım değilizdir, eğer duyarsız değilsek bu haberler bizi üzmeli. Doğal olarak üzer. Yani bir gencin iş bulamamasından dolayı intihar etmesi hepimizi üzmeli bence. Veya bir savaşın çıkması, savaşta masum sivillerin katledilmesi her bir insanı üzer. Ve olumsuz haberlerin ve olayların nereden kaynaklandığını bizler Hristiyanlar olarak biliyoruz. Dünyaya baktığımızda dünya farklı şekilde yorumlar bunu. Dünya der ki işte filanca siyasetçi ya da filanca ülke başka bir ülkeye şöyle şöyle yaptığı için savaş çıktı. Veya işte o ona yol vermediği için yol verme kavgasından dolayı biri öbürünü bıçakladı gibi farklı sebepler bulurlar. Ama biz Hristiyanlar olarak kutsal kitabı okuduğumuzda bu tarz sebeplerin çok daha, bunun sebebinin çok daha derin olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki tüm bu kötülüklerin, tüm bu cinayetlerin ve üzücü haberlerin sebebi aslında dünyadaki günahtır. Tüm savaşların ve tüm hastalıkların ve tüm felaketlerin sebebi aslında günahtır. Günah dünyada var olduğu için bugün insanlar hastalanıyor, savaşlar çıkıyor, nefret dolu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bizler bugün Mika kitabına baktığımız zaman günahın etkisini apaçık bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Mika kitabında Tanrı her yönden bize günahın ne kadar kötü olduğunu ve kendi merhametinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Günah Mika kitabında Tanrı halkını perişan etmişti. Tanrı kendi halkını cezalandırmak için ceza üstüne ceza veriyordu. Bir ceza veriyor, düzelmiyorlar, ıslah olmuyorlar. Bir ceza daha, bir ceza daha. Sürekli onları uyarıyor ama halk bir türlü tövbe etmiyordu. Ve bu da doğal olarak Tanrı'yı öfkelendiriyordu. Ve bugün okuyacağımız kısımda, yani 4. bölümde Tanrı'nın bir vaadini göreceğiz. Tanrı görkemli esenlik vaadinde bulunmuştur. Evet, Rab Tanrı onca uyarıdan, onca tehditten sonra görkemli esenlik vaadinde bulunmuştur. Biz de Tanrı'nın görkemli vaadinin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için bu metni iki başlık altında bakacağız. Birincisi, tüm olumsuzluklara rağmen Tanrı egemendir. İki, Tanrı'ya ait olanlar ondan asla ayrılmayacaklar. İlk 4 ayet birinci başlığımızla alakalıdır. Ve metinde Tanrı'nın neler söylediğini kestirmeden önce metni bir kez daha okuyalım. İlk 4 ayeti. Rabbin tapınağının kurulduğu da son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar. Birçok ulus gelecek. Hadi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. Rab halklar arasında yargıçlık edecek. Uzaklardaki güçlü ulusların anlaşmazlıklarını çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Herkes kendi asmasının incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen her şeye egemen Rab'dir. Şimdi Mika kitabı Tanrı'nın öfkesini, Tanrı'nın gazabını ve Tanrı'nın merhametini aynı anda gösterir. Çarmıh gibidir. Her şey aynı yerdedir. Ve Mika kitabı savaş döneminde kötü bir kral olan Ahaz döneminde yazılmıştır. Tanrı'nın halkı her zamanki gibi Tanrı'ya itaatsizlik etmekte direnmiş ve tövbe etmemiştir. Defalarca Tanrı onları uyarmıştır ama halk tövbe etmekten çekinmiştir. Hatta halk Tanrı yapma, ne yapma dediyse hepsini yapmış. Tanrı'nın yap dediği hiçbir şey yapmamıştır. Bu derece Tanrı'yı sevmeyen, bu derece Tanrı'nın değerini bilmeyen ve günahında ısrar eden bir halk görüyoruz. Ne yaparsa yapsın, şunu yapmayın demiştir, onu yapmışlardır. Halk hatta tapınakla, Mika 1. bölüm 7. ayette anlatıyor. Halk tapınakta fahişelerle yatıp kalkıyor. Yani işi iyice çığırından çıkarmışlardı. Hani kutsal olan yere de itaatsizlik etmişlerdi. Yalnızca kendi insan ilişkileri arasında değil, yani birbirlerine yalan söylemek veya işte hani birbirlerini kandırmak tarzı bir durum değil. Olay iyice böyle ilahi bir boyuta ulaşmıştı ekstradan. Yani tüm toplumun ilgileneceği kutsal değerlere dokunmuşlardı artık. Ve bunun sonucunda Rab öfkelenmişti. Ve Rab bir kez daha onları tehdit etmişti. Ve demişti ki, okuyoruz ayette. Dağlar onun önünde ateş karşısında eriyen bal mumu gibi eriyecek. Vadiler bayır aşağı akan sular gibi yarılacak. Bütün bunlar Yakup oğullarının isyanı ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak. Yakup oğullarının isyanından kim sorumlu? Samiriye değil mi? Yahuda'daki putperestlikten kim sorumlu? Yeruşalim değil mi? Bu yüzden Rab Samiriye'yi kırdaki taş yığınına bağ dikecek yere çevireceğim diyor. Taşlarını vadiye döküp temellerini açacağım. 1. bölüm 4 ve 6. ayetler. Ancak mesele yalnızca bununla kalmıyor. Halk günah işliyordu. Tanrı onları uyarıyordu ve eğer tövbe etmezseniz şunu şunu şunu yapacağım diyordu Tanrı. Ancak olayın bir de biraz daha politik ve farklı boyutu var. Çünkü Ahaz Yahuda kralıydı ve krallık yaptığı sürede hem İsrail, yani hem Kuzey Krallığı hem de Suriye veya Kutsal Kitap'ta geçtiği gibi Aram, Aram tarafından saldırıya maruz bırakılmıştı. Bu saldırının bir sebebi vardı aslında. Çünkü bu iki devlet, yani İsrail ve Suriye, Yahuda'ya saldırarak bir koalisyon yapmak istiyorlardı. Koalisyon amacı şuydu. Asur kralı Tilgat-Pileser bizi işgal etmesin. Biz gücümüze güç katalım diye. Bu iki devlet Yahuda'yı işgal edip, ya da daha doğrusu Yahuda'yı kendi tarafına zorla da olsa çekip gel üçümüz birlikte savaşalım düşüncesindelerdi. Ancak Yahuda bu bağlamda biraz daha farklı düşünüyordu. Ahaz daha farklı düşünüyordu. Ahaz Tilgat-Pileser'le bir anlaşma yaptı. Yani onu yardıma çağırdı. Dedi ki bunlar bana saldıracak, gel sen bana yardım et. Biraz daha farklı bir politik oyun gördü. Bunu Yaşaya bölümünde görüyoruz. Ve Ahaz'dan sonra tahta Hizkiye geçti. Kuzeyde Yaşaya, güneyde Mika Tanrı'nın vaatlerini paylaşmaya başladılar. Yani olay biraz daha farklı gelişti. Tanrı aynı anda iki peygamberi kullanmıştır. Bir tarafta Yaşaya, bir tarafta Mika. Ve bu vaatlerin, Tanrı'nın vermiş olduğu bu vaatlerin bir kısmı olumlu, bir kısmı da doğal olarak olumsuzdu. Asur'un baskısıyla Yahuda halkı büyük sıkıntılar çekmeye başlamıştı. Özellikle İsrail Asur karşısında yenilgiye maruz kaldı. Yenildi. Ve birçok mülteci kuzeyden güneye doğru akmaya başladı. Mültecilerin gelmesiyle doğal olarak sıkıntılar oldu. Ekonomik sıkıntılar oldu. Sosyal sıkıntılar oldu. Yani biz böyle yaşıyorduk, siz geldiniz bakın ne hale düştük falan durumları oldu. Ve doğal olarak halk hem maddi hem sosyal sıkıntılar yaşamaya başladı. Problemler yaşamaya başladı. Büyük bir kriz oluştu orada. Ve büyük bir krizin içerisinde, yani hem siyasi kriz var, hem ekonomik kriz var, hem de ilahi bir kriz var. Ya da doğaüstü bir kriz var. Doğaüstü kriz nedir? Günahtır. Tanrı halkı bu durumda Tanrı'yı artık dinlemez olmuştu. Çünkü savaş vardı işin içerisinde. Çünkü bir buhran vardı işin içerisinde. Ve insanlar bu buhran içerisinde doğal olarak kendi güçleriyle bir şey yapmaya gayret ederler. Kendi güçleriyle bir şeyleri düzeltmeye gayret ederler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbiri fayda göstermedi. Halk putperestliğe büründü, tanrı tanımazlığa büründü ve her türlü ahlaksızlık ve bunun neticesinde de Tanrı'ya güvensizlik oluştu. Halk o buhranın içerisinde Tanrı'ya güvenmemeye başladı. Halk Tanrı'ya güvenmek yerine insanlara güvenmeye başladı. Biz seni görmüyoruz, varsın ama yoksun. Biz de o yüzden yöneticilere güveneceğiz. Biz siyasetçilere güveneceğiz. Ancak burası çok ilginç. Tanrı çok öfkeliyken 4. bölümde bir anda görkemli bir vaat veriyor. Bir anda. Vaadi veren Tanrı aslında halkına merhamet ediyor. Diyor ki tamam bak onca günah işlediniz ama size şöyle bir vaat veriyorum diyor. Tanrı'nın öfke ve hiddet sözleri bir anda merhamet sözlerine dönüşüyor. Bir anda vaat sözlerine dönüşüyor. Bir anda Tanrı son günlerden bahsetmeye başlıyor. Ama ilginç olan şudur. Burada son günler diye bahsedilen ifade kutsal kitapta her zaman son günler anlamına gelmiyor. Birkaç örnek var bununla ilgili. Ancak burada da bahsedilen son günler aslında insanlar tarafından ne zaman olacağı kestirilemeyen yakın bir gelecekle alakalıdır. Yani vahiysel, bugün kutsal kitapta vahiy bölümünde okuduğumuz tarzda bir son günlerden bahsetmiyor. Burada bahsedilen son günler insanlar tarafından kestirilemeyen yakın gelecekle alakalıdır. Ve Tanrı bu son günlerle ilgili bu yakın gelecekte tüm yozlaşmış dünyaya rağmen Tanrı'nın tapınağının insanlarla dolacağını söylüyor. İnsanlar Tanrı'nın dağına, Siyon'a akın edecekler diyor. Hatta Tanrı'nın tapınağına girmek için adeta birbirleriyle yarışacaklar, izdiham olacak. Görmüşüzdür bazen Anadolu'da bir market açılışı olur, bedava sandviç dağıtılır. Milletin kolu bacağı kırılır oraya gireceğim diyor. Öyle bir izdiham düşünün. Kutsal kitapta bahsedilen öyle bir izdiham. İnsanlar yarışacaklar. Ama bu sözler kafa karıştırıcı. Çünkü yani Tanrı'nın bahsettiği dünya sanki demin tasvir ettiğimiz dünya değil. Yani insanların putperestlik yaptığı dünya değil sanki. Ya da tapınakta fahişelerle yatıp kalktığı bir dünya değil. Sanki yalanın olmadığı bir dünya, cinayetin olmadığı bir dünya, ahlaksızlığın, zinanın olmadığı bir dünya sanki. Ne oldu bu dünya? Tanrı farklı bir dünyadan mı bahsediyor? Ayette diyor ki birçok ulus gelecek. Hadi Rabbin dağına, Yakup Tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. 2. ayet. Başka bir deyişle insanlar büyük hayranlıkla koşacaklar Tanrı'ya. Büyük bir hayranlık duyacaklar. Daha önce görmedikleri bir şey görecekler ve Rabbin peşinden koşacaklar. Tanrı'nın sözünü öğrenmeye gayret edecekler. Ve tüm bunlar olurken Tanrı başka bir vaat daha veriyor. Yine aynı metinde. Rab halklar arasında yargıçlık edecek. Uzaklardaki güçlü ulusların anlaşmazlıklarını çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Herkes kendi asmasının incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen her şeye egemen Rab'dir. Özetle, insanlar Tanrı'nın sözlerini öğrenmeye giderken birbirleriyle savaşmayacaklar. İnsanlar Tanrı'nın sözlerini öğrenmeye giderken akıllarında ve yüreklerinde nefret olmayacak. Yani mızrakları, kalkanları bir tarafa bırakacaklar. Tüm acı verici sözleri de ekleyebiliriz buna. Bir kenara bırakacaklar. Nefret söylemleri bir kenara bırakılacak. Günümüz silahlarıyla örnek verecek olursak işte tabancalar ve diğer silahlar hepsi kenara bırakılacak. Tanrı barış getirecek diyor. Tanrı'nın tapınağına halklar gelirken, Tanrı'nın dağına halklar giderken büyük bir barış gelecek diyor. Bugün ilginçtir. Yeruşalim'de ya da Kudüs'te özellikle Noel veya Paskalya gününde farklı mezhepler vardır biliyoruz. Geleneksel mezhepler vardı. Bu mezheplerin papazları birbirleriyle adeta boks maçına çıkmış gibi kavga etmeye başlıyorlar. İşte burası bizimdir, hayır bizimdir falan tarzında. Bunlara illa şahit olmuşsunuzdur haberleri okurken veya televizyonda haberleri izlerken. Ancak böyle olmayacak diyor Tanrı. Tanrı'nın bahsettiği şey bunun tam tersidir aslında. Sevgili kardeşler, bu vaatler ve bu güzel mesajlar sizin içindir. Yaşamış olduğunuz korkunç dünyada her türlü kötülük, ahlaksızlık, dehşet verici şeyler sizi dört yerden, dört köşeden kapsamış ve kaplamış olabilir. Sizi kuşatmış olabilir. Ve belki de sizin de işlediğiniz günahlar, sizin de yaptığınız hatalar, sizin adeta kendinizden de tiksinmenize sebebiyet verebilir. Hem dünyaya bakıyorsunuz, dünya kötü. Dünya kötülük yaparken ben de kötülük yapıyorum, ben de kötüyüm. Tüm bu kötülükler sizi, sizin hevesinizi kırmasın, sizin teşviğinizi kırmasın. Calvin diyor ki buradaki vaatler Tanrı'nın seçilmişleriyle alakalıdır. Buradaki vaatler Tanrı'nın seçilmişlerine verilmiştir. Şöyle ki Tanrı'nın halkı da bir zamanlar tıpkı Yahuda ve İsrail halkı gibi günahları içerisinde ölüydü. Efesliler 2. bölümü bakın ne diyor. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepiniz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Gazap çocuklarıydık. Kirli dünyanın içerisinde yalnız kendimiz değil, ancak çevremizdeki her şey tarif edilmiştir. Her şey tarif edilmiştir. Dokunduğumuz, düşündüğümüz her şey günahla alakalıdır. Sevdiğimiz şeyler bile bazen günahla alakalı oluyor. Günaha bulaşmış oluyor diyebiliriz ya da. Ancak metindeki vaatler sizinle alakalıdır. Metinde bahsi geçen Siyon Tanrı'nın günümüzdeki kilisesidir. Siyon Tanrı'nın kilisesidir. Tanrı'nın kilisesinden başka bir şey değildir. Bazen kitapçılara gittiğinizde Siyon'la ilgili değişik değişik kitaplar görürsünüz. Hep komplo teorileri vardı. İşte Siyon dünyayı işgal edecek falan vesaire gibi. Burada Tanrı'nın bahsettiği Siyon'un siyasi Siyon'la uzaktan yakından alakası yoktur. Tanrı'nın amacı siyasi değildir. Burada bahsedilen Siyon Tanrı'nın kilisesidir. Ve Tanrı'nın sözü Tanrı'nın kilisesinden duyurulacak. Tanrı'nın kelamı Tanrı'nın kilisesinden duyurulacak. Çünkü Mesih sizlere merhamet etti. Tanrı böyle uygun gördü. Bütün ulusların kiliseye, yani Tanrı'nın tapınağına gelmesi kuşkusuz Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı anlaşmanın bir sonucudur. Bakın Yaratılış 26. bölümde ne diyor? Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacaklar. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacaklar. Bugün İbrahim'in imanına sahip olan sizler bu gerçeklerle sevinin. Sizler İbrahim'in soyundansınız ve dünya sizin aracılığınızla kutsanacak. Sizler Tanrı'nın sözünü gidip duyurduğunuz zaman dünyayı kutsamış oluyorsunuz. Bunu o an hissetmeyebilirsiniz. O an görmeyebilirsiniz ama Tanrı'nın gücüyle dünyayı kutsamış oluyorsunuz. Sevgili kardeşler, sizler Mesih'i tanımazken, sizler Tanrı'yı bilmezken, kendi putperest yollarınızda yaşamlarınızı sürdürürken Tanrı sizler uğruna oğlu İsa Mesih'i feda etti. Oğlu İsa Mesih'i kurban etti. Zina, yalan, cinayet veya benzeri suçlar çoğaldıkça çoğaldı. Ancak Rab sizlere merhamet etti. Rab size merhamet etmeyi tercih etti. Bunu yapmak zorunda değildi ama tercih etti. Sizler tıpkı Ahaz gibi kendinize itibar ederken, tıpkı Ahaz gibi politik davranmaya çalışırken, gayret ederken battıkça battınız. Günahlarınız içinde battıkça battınız. En zekice ve akıllıca çözümleriniz bile suya düştü. Tutunacağınız her türlü din, felsefe veya tabiri caizse enerjiler hepsi yok oldu. Hepsi gitti. İşte tutunamadığınız zaman Rab Tanrı imdadınıza yetişti ve sizleri kurtardı. Bu gerçeklerle teselli bulun. Mesih'in müjdesi size ulaştığı zaman tüm çekişmeler ve tartışmalar sona erdi. Tabii ki teolojik tartışmalar olacaktır. Tabii ki teolojik olmayan tartışmalar da olacaktır. Hepimiz insanız. Ancak bunlar birbirimizden nefret edeceğimiz tartışmalar değildir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Mühim olan bu tartışmalar sırasında mühim olan Tanrı'nın vereceği esenliktir. Sizler Mesih'e iman ettiğiniz zaman, ona geldiğiniz zaman tüm silahlarınızı okyanusun dibine atmış oldunuz. Çünkü artık Tanrı'yla savaş içerisinde değilsiniz. Tanrı yine kendi vasıtasıyla sizi kendisiyle barıştırdı. Artık ne Tanrı'yla ne de onun halkıyla herhangi bir savaş içerisindesiniz. Sizler esenlik ve barış içerisindesiniz. Savaş bitmiştir. Savaşı Rab kazanmıştır. O zafer dolu kudretiyle sizin iradenize, benliğinize ve şeytana galip geldi. Şimdi sıra bu zaferin tadını çıkarmakta. Şimdi sıra Hristiyanların bu zaferin tadını çıkarmasında. Çünkü Tanrı bizlere merhamet etti. Peki sizler bugün bu gerçeklerle teselli buluyor musunuz? Sizler bir hiçken Tanrı'nın sizi kurtarmasından gerçekten sevinç buluyor musunuz? Sizler Tanrı'nın Siyon'unu, Tanrı'nın kilisesini seviyor musunuz? Tüm bu vaatlerden sonra Tanrı bir sonraki noktaya geliyor. Bu da bizim ikinci noktamızdır. Tanrı'ya ait olanlar ondan asla ayrılmayacaklar. Yani tüm bunlar olurken, halk Tanrı'ya koşarken, Tanrı'nın dağına çıkarken, Tanrı'nın tapınağına girerken artık o tapınaktan dışarı çıkma diye durum söz konusu değildir. Bu da 5. ayetin sözüdür. Diyor ki, bütün halklar ilahlarının izinden gitse bile biz sonsuza dek Tanrımız Rabbin izinden gideceğiz. Bütün halklar ne yaparlarsa yapsınlar, biz Tanrımız olan Rabbin peşinden gideceğiz. Böylelikle Tanrı'nın halkı Tanrı'nın tapınağına akın akın giderken onların umudu geçici olmayacaktır. Süreli bir vaat değildir. İşte 300 yıl için Tanrı'nın halkı ondan ayrılmayacak. Böyle bir şey söz konusu değildir. Veya 1000 yıl için Tanrı'nın halkı ondan ayrılmayacak. Böyle bir şey söz konusu değildir. Tanrı'nın vaatleri ebedidir. Tanrı umutsuz, çaresiz, günahkar insanları nasıl kurtardıysa onlarla başlamış olduğu işini yine kendi uygun gördüğü şekilde, uygun gördüğü zamanda nihayet erdirecektir. Peygamber Mika bu vaadi kağıda dökerken kuşkusuz Tanrı halkının umudunun kalıcı olmasını istiyordu. Ve farkındaydı, bu umudun ebedi olacağını biliyordu. Yani Tanrı'nın halkı bir gün Tanrı ile barışacak, tüm bu kötülükler bitecek, tüm bu zina bitecek. Artık Tanrı'nın halkı çok sevdiği bu zinadan uzaklaşacak. Çok sevdiği bu ahlaksızlıktan uzaklaşacak. Çok sevdiği cinayetten uzaklaşacak. Putperestlikten uzaklaşacak. Ve hiçbir zaman sevmemiş olduğu Tanrı'ya doğru koşacak. Ve bu koşuş ebedi bir koşuştur. Bu koşuş aslında Tanrı'nın huzurunda, Tanrı'nın dağında, daha doğrusu Tanrı'nın dağına taşınma koşuşudur aslında. Oraya gidecekler ve orada kutsal bir yaşam sürecekler. Aslında Mika peygamberin kitabında bu ayet yalnızca dünyevi değil ancak göksel koşulları da özetliyor. Yani tabii ki bizler bu dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada günahların tamamen biteceğine inanmıyoruz. Hristiyanlar bugün bu dünyada yaşıyor ve maalesef bugün de günah işliyorlar. Bugün de tıpkı az önce okuduğumuz ayetlerdeki gibi bizler bazen Tanrı dışında her şeye güveniyoruz. Siyasetçileri umut bağlıyoruz. Diyoruz ki siyasetçiler bizi kurtarabilir. Böyle bir şey yok. Farklı keyiflere, zevklere umut bağlıyoruz. Böyle bir şey yok. Son bu pandemi dönemi oldu. Doktorlara umut bağlıyoruz. Böyle bir şey yok. Asıl umudumuz Tanrı'dadır. Ve bunun ötesinde Hristiyanlar da dünyadaki günahtan dolayı etkileniyor. Hristiyanlar da tıpkı diğer insanlar gibi hasta oluyor. Hristiyanlar da maddi sıkıntılar yaşıyorlar. Hristiyanlar da sevdiklerinin ölümüne şahit olup üzülüyorlar. Ve bunların olmasının sebebi demin bahsettiğim gibi günahın dünyada var olmasıdır. Dolayısıyla peygamber ilk başta Tanrı'nın kilisesinin önemini belirtirken, herkes Tanrı'nın kilisesine koşacak derken, şimdi hem kurtuluşla alakalı hem de son günlerle alakalı birer mesaj veriyor. Kurtuluşla ilgili ya da soteriyolojik gerçek diyelim buna, kurtuluşla ilgili Tanrı'nın seçmiş olduğu kimselerin ebediyette onunla birlikte olacağıdır. Kısacası Tanrı'nın kilisesi, Tanrı sizi seçtiyse, ki seçmiştir bugün ondaysanız eğer, Tanrı sizi seçtiyse ebediyen onunla birlikte olacaksınız. Ondan asla ayrılmayacaksınız. Hiçbir şekilde, hiçbir güç sizi ondan ayıramaz. Yuhanna 10.28'de İsa ne diyor bakın. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Teolojide buna azizlerin korunması veya kutsalların korunması adını veriyoruz. Bir diğer gerçek de eskatolojik gerçektir. Yani son günlerle alakalı gerçektir. Burada Peygamber Mika'nın belirttiği gerçeği Elçi Pavlus da açıklamıştır. Şöyle ki Mika ölümden sonraki yaşama da vurgu yapmaktadır. Ve ayette sözünü ettiği sonsuza dek ifadesi ebediyeti kapsamaktadır. Sonsuza dek orada olacağız demektir. İmanlılar bu dünyada öldükten sonra kesin bir şekilde, herhangi bir şüphe söz konusu değil, kesin bir şekilde cennette olacaklar. Tanrı'nın yanında olacaklar. Ölüp cennete gittiğimizde, Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda artık Aden'e değil, ancak Aden'den çok daha yüce ve çok daha üstün bir yere gideceksiniz. Bu bağlamda Pavlus Efesliler 2. bölümünde şunları söylemiştir. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlere oturttu. Artık Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturtuldunuz. Siz artık kurtuldunuz. Sizler bedenen bu dünyada yaşıyorsunuz ancak ruhlarınız kurtulmuştur. Zaman gelecek bedenleriniz de kurtulacaktır. Mika geleceği vurgu yaparken Pavlus ise şimdiki zamanı vurguluyor. Mika diyor ki böyle olacak. Pavlus diyor ki artık oldu. Tanrı'nın Mika'da vermiş olduğu vaat kutsal kitapta, daha doğrusu yeni anlaşmada İsa Mesih tarafından gerçekleştirilmiş oldu. Sevgili kardeşler, Mika'nın gelecek diye sözünü ettiği vaatlere, gelecek diye sözünü ettiği gerçeklere şu an sizler sahipsiniz. Sizler Mesih'le birlikte yine onun sayesinde göksel yerlere oturtuldunuz. Sizler hem bu dünyada hem de ebediyet boyunca Tanrı'yla birlikte olacaksınız. Bu dünyada sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu dünyada problemler yaşıyor olabilirsiniz. Çeşitli sıkıntılar. İşinizle alakalı sıkıntılar, televizyon açıp izlediğiniz sıkıntılar, yani bir sürü insanların problemleri var, üzüntülü haberler var. Ne yaşarsanız yaşayın, duygusal sıkıntılar olabilir, bedensel sıkıntılar olabilir. Ne olursa olsun, şunu unutmayın ki Tanrı size merhamet etti. Bazen kurtuluşunuzla ilgili şüphelere de düşebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın, sizler Mesih sayesinde yine ondasınız. Bazen dua ettiğiniz zaman hiçbir şey hissetmiyor olabilirsiniz içinizde. Ben dua ediyorum, duvara dua ediyorum sanki. Sanki beni duyan kimse yok. Boş bir oda var. Genelde çok kullanılan bir tabirdir. Tanrı'nın varlığını hissetmiyorum gibi bir şey. Bir ifadedir o. İşte o varlığı hissetmediğinizde, ki bu pek de hisle alakalı bir şey değildir. Ama çok üzüntülü olduğunuzda unutmayın ki sizler Mesih sayesinde kurtuldunuz. Sizi asla terk etmeyecek Mesih sayesinde kurtuldunuz. Ve ebediyen, ebediyet boyunca onunla birlikte olacaksınız. Hiç kimse sizi kovmayacak. Siz artık ona aitsiniz. Göksel yerlerde oturtuldunuz ve bu hakikatle sevinç bulun. Sonuç olarak Mika'nın günlerindeki gibi bugün de dünya karanlık ve çaresiz durumda. Bugün de dünya hala insanlara güveniyor. Bugün de dünya hala tanrısal planları bir kenara bırakıp veya Tanrı'nın sözlerini bir kenara bırakıp Tanrı'nın düşüncesini bir kenara bırakıp kendi bilimsel, felsefi, işte enerjik veya farklı dini felsefeler peşinde. Bugün de dünya hala iyilikle veya eğitimle kurtulacağına inanıyor. Sorun dünyada kötülük niye? Çünkü eğitimsizlik var diyorlar. Böyle bir şey yok. Dünyada neden kötülük var? Çünkü günah var. Bugün de dünya hala karanlık içerisindedir ama bizler Tanrı'nın kilisesi olarak, Tanrı'nın Siyonu olarak Tanrı'nın kelamını dünyaya duyurmakla görevliyiz. Bu görev bizimdir. Bu görev Tanrı'nın halkının görevidir. Ve bizler müjdeyi duyurduğumuz zaman, bizler karanlık dünyanın ışığının yalnızca Mesih tarafından aydınlatacağını bildiğimiz zaman, karanlığın alt olup gideceğini biliyoruz. Ve bunu duyurduğumuz zaman aslında dünyayı fark etsek de etmesek de kutsamış oluyoruz. Tanrı'nın müjdesi biz fark etsek de fark etmesek de, istesek de istemesek de dünyayı kutsuyor. Sizin ruhlarınız bu anlamda Mesih ile birlikte güvendedir. Sizler ebediyet boyunca onunla birlikte olacaksınız. Ve tüm karanlıklar, tüm olumsuzluklar, tüm kötü düşünceler sizi sarıp sarmaladığında Tanrı'nın bu güzel vaadini unutmayın. Rabbin tapınağının kurulduğu da son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar, birçok ulus gelecek. Hadi Rabbin dağına, Yakup'un Tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. Rab halklar arasında yargıçlık edecek. Uzaklardaki güçlü ulusların anlaşmazlıklarını çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Herkes kendi asmasının incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen her şeye egemen Rab'dir. Bütün halklar ilahların izinden gitse bile biz sonsuza dek Tanrımız Rabbin izinden gideceğiz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adında. Amin. Dua edelim. Kutsal Tanrımız, bu görkemli vaadin için sana minnettarız. Bizler kurtuluşu hak etmemişken, senden uzakken, senden nefret ederken sen bize vaat verdin. Sana bu vaat için minnettarız. İsmine yücelik olsun. Mesih'in adında. Amin.